Ayrım 2.
Önce Zinovyev'le Bukharin'i birleştirip Leon Davidovich'i yani Troçki'yi harcamak için kullandı. Sonra da öbür ikisini birbirine düşürüp ayrı ayrı yedi. Kendi özgürlüğünden başka özgürlük tanımıyor ki. Moskova davalarının tutanaklarını okudun mu ya sen? Nerede okuyacağım? Moskova davalarının ne olduğunu bile doğru dürüst bilmiyorum. Bildiğim ufak ufak Mark'ın dediklerini doğrulayan Türkiye'deki sosyalistler arası ilişkiler. Türkiye Sosyalist Partisi'nin yöneticileri, Türkiye Emekçi Partisi'nin yöneticilerini sekterlikle, öbürleri de onları hainlikle suçluyor. Şefik Hüsnü'yü dinle, Esat Adil Burjuvazi'nin adamı, ajan. İktidarda olsa, elinin altında Berya gibi bir de cellat bulunsa, tantanayla mahkeme ettirip kurşuna dizdirir mi? Bu sorunun karşılığını Sovyet işgaliyle sosyalist olan bir sıra ülkedeki müthiş mahkemeler ve idamlar veriyor. Bulgaristan'da Kostov'u, Macaristan'daki Raşk'ı, Çekoslovakya'da Slansky'yi asıyorlar. Hepsi de davalarının adamı, hepsi de partinin direği. Tıpkı Troçki, Zinovyev, Kamanev, Bukharin ve öbürleri gibi. Allah Allah, insanlığa mutluluk yani özgürlük ve refah getirecek olan bu adamlar birbirlerine özgürlük tanımıyor mu? Magda, böbrek sancısından nohut gibi terlediği o kış akşamı yatağında bir fok balığı gibi sağa sola dönerek bana demişti ki, Homo homini lupus sözü vardır yani, insan insanın kurdudur derler. Bunlar için biçilmiş kaftan. Birbirlerini iktidar hırsıyla boğazlamak, insancı bir sosyalizmi gerçekleştirmekten kolaylarına gidiyor. Yalnızca insancı dememiş, galiba libertari demişti. Anarşist olduğuna göre hakkıydı da bu. Sonraları hareketin tarihini karıştırdıkça, Rus anarşistlerinin bolşevikliğe az mı katkısını bulacağım? Düz Marksizm, Marx'la Engels'in tasarladığı ve şu sıralarda Althusser'in ortaya çıkarmaya uğraştığı Rusların Marksizm-Leninizminden farklı. Bu fark, İdeolojik yönden de belirli ama çarpıcı olanı uygulama alanında görünüyor. Lenin'in Marksist devrimciyi tipleştirmesi, partinin proletarya üzerindeki egemenliğini belirtmesi konusunda gidin de Berdiyev'i okuyun. Onun Rus nihilistlerinin en gözü karası Neçeyev'den, Neçeyev'in devrimcinin alfabesinden esinlendiğini bal gibi aklınıza yatıracaktır. Besbelli komite particiliğinin temeli burada. Düzeni yıkmak için şiddeti öven kafa, şiddeti örgütlerken elbet acımasız ve katı davranacak. Bolşeviklerin parti anlayışı aslında parti değil komita. Politika yapmaya ya da bir politikayı gerçekleştirmeye değil, iktidarı önce almaya sonra da vermemeye yarayan gözü pek bir aygıt. Bu yanlışı ilk anlayıp sosyalizmin temel ilkeleriyle bağdaşmadığını gören Josip Broz Tito ise, en bilinçli yoldan değiştirmeyi düşünen şüphesiz Dubček, Smolkovski, Otaşik yani Çekoslovaklar. Magda'ya bakarsan Vladimir İliç'in anarşizmden etkilenmesi, prensin fikirlerine yatkınlığından değil tersine o bu fikirlere karşı. Prens dediği Kropotkin. Gerçekten de Bakunin'de, Kropotkin'de sosyal demokratların, özellikle bolşeviklerin, Çarlık Rusyası'nın koyu çay, ekşi kıvas, sarhoş müzik ve intihar kokan atmosferi içinde en çok savaştıkları fikirleri yaymaya çalışmışlar. Berdiyev biliyor bunu. Bildiği için de etkinin fikir ya da Kur'an planında olmadığını, uygulama planında olduğunu belirtiyor. Üstelik devrimcinin alfabesi yazarı Neçeyev, anarşistlerin de tutmak istemediği aşırı bir nihillet. Onun ne yapmak istediğini Dostoyevski ne güzel anlamış. Cinlerde bunu ne güzel anlatır. Fakat onun orada anlattıklarının Stalin Rusyası'nda bir kabus olarak gerçekleştiğine inanmak kolay mı? Hele yıllar yılı Nazım gibi bir ozanın ağzından orasını gerçek bir özgürlük ülkesi diye dinlemişsen. Fakat olaylar, elle tutulur olaylar. Meraklısı için notlar. Troçki'yi mutlaka tanımak lazım. Histoire de la Revolution Rus kadar Mavi de ilginç bir kitap. Ayrıca dilimize çevrilen Isaac Deutscher'ın Silahlı Peygamberi Rus devriminin bu ilginç liderini tanımak konusunda çok faydalı. Moskova davaları, Stalin'in Bolşevik Partisi'ni devrimi yapan liderlerinden temizlediği davalar, kısa fakat özlü bilgi edinmek isteyen için Pierre Brown'un hazırladığı ve mahkeme tutanaklarına dayanan Les Process de Moscow elverişli bir eserdir. Berdiyev, Les Sources du Marxisme Sovietique. 3. Fakat nasıl olur? Hadi Mayakovski kendini kişisel nedenlerden öldürmüş. Peki ya Alexander Blok, Isaac Babel, Meyerhold? En çok da Isaac Babel'in kaderi insana dokunur. Çıkmış 1934 Sovyet Yazarları Kongresi'nde yarı şaka yarı ciddi, edebiyatta yeni bir devri, susuş devrini başlatan yazar benim diyor. 1934 ne demek? Almanya'da Nazizm, Rusya'da büyük temizlikler. Stalin, partiyi keyfince bürokratlaştırmak için eski Bolşevik bellediği kim varsa kuyruğuna bir kulp takıp ortadan kaldırtıyor. Başlangıçta halkın yaratıcı gücünü özgürlük içinde düzenleyecek gibi görünen devrim, gittikçe demir bir kafes haline gelmektedir. Isaac Babel susmasın da ne yapsın? İyi ama susması onu mukadder akıbetten kurtarabilecek mi? Mark'ın Montparnasse'deki DuPont kahvesinde camları jilet gibi çizen yağmura dalıp söyledikleri. Babel'i öldürdüler, Troçkist diye. Sovyet siyasi polisinin yabancılara değil de kendi adamlarına ne kadar kıyıcı ve acımasız olduğunu ayrıntılarıyla öğrenmek istiyor musun? Öyleyse Kostler'i oku. Sıfır ve sonsuzlukta anlattığı Stalin polisinin eski bolşevikleri nasıl ezip inlettiğidir. Romanın kahramanı Rubakov var ya, o aslında Bukharin. Kostler'i okumak mı? Daha 3 hafta önce Pierre'le Rueras'ındaki kitapçıdan bir kitap almıştık. Başlığı Bir Mezarcılar Edebiyatı, yazarı Roger Garedi. İçinde bilimsel sosyalizm ve toplumcu gerçekçilik adına Sartre, Malraux, Mayrak ve Kostler hainlik ve burjuva ajanlığıyla suçlandırılıyordu. Gece bütün metroları kaçırmış, Saint-Michel'den Gare du Nord'a yaya gidiyor, buzlu parıltılarını yansıtarak geceyi zenginleştiren neonlardan sersemlemiş, kendi kendime tekrarlıyorum. Fakat nasıl olur? Haklıyım bunda. 40 yıllarında bizim dikta polisinin sosyalistlere yaptıklarını ilk gençliğim boyunca dinlemiş, birazını da yaşamışım. Hele 44'te mi 45'te mi ne, Sansaryan Hanı'nın en üst katındaki hücrelerde rastladığım o sendikacıyı hiç unutamam. Şubat rüzgarı tepe camlarında çığlık çığlığa yırtılır. Gece nöbetçisi polis, açıldığından mı yoksa tutukluların konuşmalarından bir şeyler kapabileceğini umduğundan mı nedense, hücre kapılarını açar, boğucu yalnızlık ve sessizlikten kurtulmamıza göz yumardı. O sendikacı o kadar uzun süredir hücrede kapalı tutulmuştu ki, olağan bir insan gibi yüksek sesle konuşma yeteneğini yitirmiş, kiminle iki laf edecek olsa fısıldar olmuştu. Adını unutmuşum. Yıllardır hoşgörüsüzlüğün doğurduğu eziyetler hangi gece uykumu kaçırsa solgun yüzünü yanı başımdaymış gibi görürüm. Hep aynı yumuşak, fısıldamaya çok yakın konuşmasıyla bana bir ara der, ırkçıları da topladılar, çok kalabalık olduk, hücreler yetmedi, yanımıza birer de ırkçı verdiler, tesadüf benim kaderime atsız düştü. Zor şartlar altında insan bir can yoldaşına çabuk alışıyor. Adamı yanımdan aldıklarında bayağı aradım, hiç olmazsa iki kelime konuşabiliyorduk. O sendikacıydı diyelim. 40 yıllarının Türk sosyalisti için baskı ve eziyet sendikacıya vergi değildi ki yalnız, Nazım Hikmet'in, Kemal Tahir'in, Dinamo'nun çok tartışılabilir gerekçelerle ezildiklerini biliyorduk. A. Kadir, Abidin Dino, Lütfü Erişçi sürgündeydiler. Şair Nail V'nin kanlı çorapları, balık pazarındaki Cumhuriyet meyhanesinde ucuz şarabı, fasulye piyazını ve uskumbuları hazin hazin gövdeye indiren üniversiteli toplumcuların yüreklerini sızlatırdı. Kitabı toplatılmayan sanatçı kalmamış, şairlerin hemen hepsi birer ikişer mahkemeye verilmişti. Bulvar Sebastopol boyunca yürürken Isaac Babel'in sosyalist bir yazar ve devrimci olarak Türkiye'de ya da ilk sosyalist devrimin vatanında yaşamış olmasının aynı acı sonuçları vermemesi gerektiğini düşünüyordum. O zamanki dar devrimci mantığı, sosyalist sanatçıya burjuva ülkesinde darlık ve eziyet, sosyalist ülkede ise mutluluk ve refah vaat ediyordu. İyi ama Babel'i, Yesenin'i, Meyerhold'u ne yapmalı? Şimdi düşündükçe saflığıma şaşırıyorum. Biraz tecrübeli bir gözle bakmasını bilseydim, Türkiye'deki toplumcu çevrelerin bazı davranışlarından da bunun böyle olacağını pekala kestirebilirmişim. Nazım Hikmet'e Marksist kalpazan diyen, yermek için Troçkistliğini öne sürenler çıkmamış mıydı? Aynı adamlar ellerine güç geçince neden Rusya'dakilerin Babel'e yaptığını ona yapmasınlardı? Kostler'i okudum. 4. Hain kim? Bizim kuşağın sosyalistleri, hatta daha sonrakiler, doktrini en geniş sınırları içinde tartışmalı olarak değil de dogmacı bir tekel halinde tanıdıkları için talihsizdirler. 1940 yıllarında bir zamanlar Komiter'in sosyal demokratlarla, hatta solcu liberallerle halk cepheleri yapılmasını öngören esnekliğinden bile vazgeçilmiş, Brüksel Enternasyoneli sosyalistlerine Marksist bile olsalar sosyal faşist damgası basılmıştı. Bukharinciler sağcı ajan, Troçkistler solcu ajan, anarşistlerse bozguncu ve rezildiler. Koskoca sosyalizm önce bir ülkenin, Rusya, sonra bir partinin, Bolşevik Partisi, nihayet tek adamın, Josip Vissarionovich Stalin, tek eline girmişti. Hem sosyalist olmak hem de Stalin'in bürokrat diktasına karşı olmak akla sığmaz sayılıyordu. Bu öylesine müthiş bir koşullandırmadır ki, yıllarca sonra Londra'da batıya sığınan Anatoly Kuznetsov, Sovyet diktasını yatsırken kavramları hala daha birbirine karıştırmış, Marksist hatta sosyalist olmadığını da söyleyebilmiştir. Marksistliğin ve sosyalistliğin patenti Moskova'dakilerin elindeymiş gibi. Bu çizgiden baktınız mı, Kostler'de, Silone'de, Malraux ve Sartre'da ve Israti'de adama hain gibi görünür. Oysa Koster'in Moskova davaları için yazdıklarını 20. Kongre'de Kuruşçov düpedüz doğrulamıştır. O zaman bir soru. Koster, aydın ve insan olarak devrimin kişisel ve bürokratik bir diktaya gözlaştığını görüp, Kuruşçov'dan yıllarca önce söylediği için mi haindir? Bu kadar geç kaldığı için asıl Kuruşçov'un hain sayılması gerekmez mi? Stalin ve Klee tarafından, madem ki devrimi yapan bütün o ekip gerçekten de aslı astarı olmayan suçlamalarla çatır çatır öldürülmüştür, bu böyle olmalı. Olamazdı. Hele 2. Dünya Savaşı'ndan muzaffer çıkması, Yalta Konferansı'nda Roosevelt ve Churchill'i bir güzel uyutup imparatorluğunu Avrupa işlerine değin yayması, Stalin'e karşı konulmaz bir güç veriyor, sosyalizmle onun varlığı bir ve aynı şey sayılıyordu. Ona ve uygulamasına karşı çıktın mı, yolu yok, sosyalizme de karşı çıktın demekti artık. Gel de burada Josip Broz Tito'nun serüvenini hatırlama. Benim ilk tanıdığım Yugoslav, sonradan bir roman kahramanı olarak, Zenciler Birbirine Benzemez'e giren Milan Jankovic'tir. Hür Avrupa Komitesi denilen bir SEI örgütü hesabına çalışırdı. Mareşal Tito'ya da kanlı bıçaklı düşman. Onun düşmanlığı Amerikancı düşmanlığı. Bu yüzden Cominform Tito'yu hainlikten ajanlığa, faşistlikten cellatlığa kadar her türlü boyayla boyamaya başladığı sıralar en çok Milan Jankovic illet oluyor. Otelin barında bütün ışıkları teker teker yakıp öfkesinden tepinerek ''Tito mu hain, Tito mu Amerikan ajanı?'' diye bağırıyordu. Yahu bu adam İspanya'nın eskilerindendir. Son savaşta Yugoslavya'ya tek kişi inip koskoca bir ordu kurarak hem Pavelić'in adamlarını hem de bizim Draa Mihalovic'inkileri temizleyerek Yugoslav direnişini doğrudan doğruya kızıl bir direniş haline getirmiştir. Eğer böylesi Rusların hesabına çalışmıyorsa acaba kim çalışıyor? Bunlar galiba delirmiş. 1940 yıllarının Türk toplumcusu eğer kendine her söylenene inanan kaz gibi biri değildiyse Tito'nun Cominformca sosyalizm haini ilan edilmesi üzerine büyük bir sarsıntı geçirmiştir. Bu benim için böyle olmuştur. O sıkıntılı ve telaşlı savaş sonu yıllarında henüz Yalta paylaşmasının sonucu olarak Stalin'in Tito'ya başarılmış devrimini aşağı yukarı yok sayıp İngilizlerin önerdiğince bir rejime gitmesini buyurduğunu bilmiyordum. Cominform'daki sözüm ona internasyonelci planlamadaki Rusların Yugoslavya'yı bir tarım ülkesi olarak bırakmak istedikleri de açıklanmamıştı. Yine de Tito'nun başkaldırışından haklı ve derin bazı nedenler olabileceğini kendi kendime düşünmüşümdür. Geçen yaz başında Solzhenitsyn'i okurken ilk çember. İçinde bir yerlerinde Renault de Jovenel'in Tito ile ilgili bir kitabından söz ettiğini gördüm. Hainler Mareşali, Tito. 1952'de mi, 53'te mi ne, Rue Lafayette'teki bir kitapçıdan almıştım bu kitabı. Ara sıra elime geçer, acı acı gülümserim. Renault de Jovenel ne aşağılık sıfatlar yakıştırmaz ki Tito'ya. İlginç olanı hiçbir zaman bu kitabı sonuna dek okumaya katlanamayıp her defasında bir isyan duygusuyla elimden atışım. Buna benzer duyguları Solzhenitsyn'in o büyük çilekeşin duyduğunu okumak beni bir hoş etti. O gün bütün gün yanlış yanlış dolaşıp durdum. Tito bir sosyalizm haini değildi. Sosyalizmi bir dikta tekeli haline getirmiş bürokratlara kafa tutmak, bununla da kalmayıp kendi koşullarının sosyalizmini pekala kurmak cesaretini göstermiş önemli bir adamdı. Sonradan başka başka koşullar altında, başka başka yönlerden Mao Zedong, Fidel Castro, Alexander Dubček, Nikolay Çavuşescu gelecek, sosyalist bileşimlerin yöresel koşullara göre tasarlanıp tartışılmasının mücadelesini vereceklerdir. Hala veriyorlar. Ama kim ne derse desin bizim kuşağın gözünde sosyalizmi papası Moskova'da oturan acayip bir kilise olmaktan çıkaran yürekli adam Balkan dağlarının o aydınlık gözlü çetesi Josip Broz Tito'dur. İspanya'da uluslararası tugaylarda savaştığı için Moskova'da temizlenmesine ramak kaldığını bilir miydiniz? Kendisi söylüyor da. Meraklısı için notlar. Mayakovski'nin bazı şiirleri, Babel'in birkaç hikayesi dilimizde yayınlandı. Alexander Blok'u doğru dürüst tanımıyoruz. Arthur Koestler'in kitabı epeyce kısaltılarak Gün Ortasında Karanlık adıyla Varlık Yayınları arasında çıkmıştı. Yeniden çevrilmesi lazımdır. Ayrıca Yogi Etle Komiser de çevrilse iyi olur. Yugoslavya'daki sosyalizm denemesi hakkında Türk okuru çok bilgisiz bırakılmıştır. Başarılı olup olmadıkları bir yana Yugoslavlar ülkelerinde Marksizmin bambaşka bir yorumunu yapıp uygulamaya uğraşıyorlar. Bu uygulamada parti ve devlet birbirinden ayrılmış, her ikisinin de üretim üzerindeki rolü asgariye indirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra az da olsa entelektüel bir özgürlüğün tanınması Yugoslav denemesini hayli ilginç kılıyor, bir yerde belki Dubček ekibinin Çekoslovakya'da yapmak istediklerine yaklaştırıyor. Yalnız ülkenin henüz tam gelişmemiş durumu uygulamada önemli aksamaların doğmasına sebep olmaktadır. Solzhenitsyn'in Türkçe'de çok kitabı çıktı. Yaşamakta olan Sovyet yazarlarının en büyüğü sayılan Solzhenitsyn'in eserleri Rusya'da yasak. Kendisini Yazarlar Birliği'nden attılar ve Rusya'dan çıkardılar. Oysa Sovyet yönetimini zamanının gereklerine göre çok geri kalmış olmakla suçlamakta, temel özgürlükler için savaşmaktadır. Solzhenitsyn'in fikirleri arkasında tıpkı Sinyanski ve Daniel'de olduğu gibi bir Ortodoks Hristiyanlığı mistisizmi görmek mümkündür. Fakat bu yazarın heybetini hiçbir şekilde azaltmıyor. 5. London'ın itirafı. Pablo mu tanıştırmıştı yoksa Alliance Francis'te mi tanımıştım unutmuşum. Ines dal gibi narin bir kızdı. Çıplak beyaz yüzü deli siyah saçlarının çerçevesi içinde Meryem tasviri gibi solgun belirir. İspanya Savaşı'ndan söz açıldı mı dudakları titrerdi. Bunun babasını falangistler bilmem nerede diri diri yakmış. Dedesiyle Fransa'ya sığınmışlar, orada yaşıyor. İspanya'dan Sovyetlere dönen cumhuriyetçilerin, hatta uluslararası Tugay gönüllülerinin Stalin polisince daha sınırda tutuklanıp toplama kamplarına gönderildiğini ben ilk Ines'ten duymuşumdur. İnanmamışımdır da. Ines'in politikayla ilgisi yoktu. Güzel giyinmeyi sever, gizli gizli aktrisliğe özenirdi. Böyle bir kız kalksın da 40 yılları boyunca Nazım'ın Talihsiz Yusuf'u ve Malrox'un Umut'u dolayısıyla gönlümüzce kutladığımız İspanyol yiğitlerinin Rusya'da tutuklanıp kurşuna dizildiğini söylesin. Kim inanır? Tito yıllarca sonra bunu doğrulayacaktı ama ondan öncesi de var. 4. Enternasyonel'in Troçkistleri, bu arada Mark, daha İspanya Savaşı sürerken Stalin polisinin DM savaş kahramanlarını Troçkist ya da anarşist diye tutukladığını, hatta kurşuna dizdiğini açıklamışlardı. Gençtim, ülkülerle gerçekleri, dileklerimle olup bittileri birbirine karıştırmak istemiyordum. Ines'in dayısından, hele o hınzır, o üstüne az bulunur hergele Pablo'nun gitarından Los Cuatros Generales şarkısını dinliyor, İspanya Savaşı'nın inanılmayacak kadar güçlü fakat zalim bir şairin yazdığı, inanılmayacak kadar içli ve içten bir şiir olarak düşünüyordum. Sonra Solzhenitsyn'de, Stalin dönemi kamplarında, İspanya'da savaşanlardan çoğunun süründürüldüğünü yazdı. Sonra Tito da söyledi. Ama en önemlisi Arthur London'ın kitabı. Şimdi siz London'ın adını bilmezsiniz. Fıkracı sosyalizmi en ufak sosyalist sinek uçsa adını yazar da Arthur London'ın geçen yıl bütün sosyalist dünyasını altüst ettiğini es geçer. Nedenini siz düşüne durun, ben Arthur London'ı söyleyeceklerinin dehşetini iyice yüreğinizde duyasınız diye 2-3 satırla size tanıtayım. Bu adam Çek sosyalisti. 13 yaşında harekete bulaşıyor. Rusya burunlarının dibinde olduğundan daha o yaşında sosyalizm onun gözünde 3. enternasyonel olarak belirleniyor. 15'inde Moskova'da Komiternin gençlik örgütünde üye. O sıralar Stalin'in ünlü temizliklerine başladığı sıralar. Troçki sürülmüş, Buharin, Zinoviev, Radek vesaire mahkemelerde rezil edilip kurşuna diziliyor, Kirov öldürülmüş. Arthur London için için Vladimir İlyich'le beraber devrim yapmış bu adamların nasıl olup da yaptıkları devrime ihanet edebildiklerini merak eder dururmuş. Belki İspanya Savaşı'na katılmak istemesi bu acıyla. Gidiyor orada yiğitçe çarpışıyor. İspanya'dan Fransa'ya geçtiği sırada Çekoslovakya Hitler tarafından yutulmuştur. Ne yapsın? Fransız Komünist Partisi'nin buyruğuna girmiştir o da. Bu partiden bir militanla da evlenmiş. Naziler Fransa'yı işgal edince karı koca gizli direnme örgütlerinde olağanüstü başarılar sağlıyorlar, sonunda yakalanıyorlar. Vichy polisi, Gestapo derken toplanma kampları. Kamplarda da boş durmuyor London. Kamp direnme örgütleri kuruyor ama savaşın bitiminde solunum olanaklarının yarısından çoğunu kaybetmiş bir hasta artık. Önce İsviçre'de tedaviye çekiliyor, oradan da memleketi Çekoslovakya'ya. Artık sosyalist bir rejim var ya orada, bunca çilesini göz önünde tutup Arthur London'ı Dışişleri Bakan Yardımcılığına getiriyorlar. Çoluk çocuğuyla Praha yerleşiyor. Mutlu son. Öyle mi sanırsınız? O tarih Macaristan'da Raşkın, Bulgaristan'da Kostov'un yargılandığı tarih. Günün birinde yargılanma sırası Slansky'ye de gelecektir. Slansky kim mi? Çekoslovak Dışişleri Bakanı. Arthur London'ın yardımcılık ettiği adam. Ama önce London'ı tutukluyorlar. Otomobille sokakta giderken arabayla yolunu kesip adam kaçırır gibi gözlerini bağlayarak. London'ın kitabının adı İtiraf. Meraklısı için notlar. Solzhenitsyn ve Arthur London'dan sonra sosyalizm davasının bir başka çilekeşi Georg Semprun'da İspanya'da savaşmış olanların Stalin polisince mimlendiğini ve sonradan ya kamplara sürüldüğünü ya da kurşuna dizildiğini doğrulamıştır. Jorge Semprun, gizli İspanyol Komünist Partisi'nde uzun süre çalışmış, önemli kademelerde önemli yerler işgal etmiş, hatta gizlice İspanya'ya girip çıkmış bir militan. sonradan İspanya'da uygulanacak strateji konusunda Moskova ile aynı fikirde olmadığı için partiden çıkarılmış, zira o İspanya'da burjuva gelişmesi başladıktan, her eve buzdolabı ve televizyon girdikten sonra milli demokratik devrim stratejisinin işlemeyeceğini iddia ediyormuş. Moskova ise aksine. Şimdi Georg Semprun ünlü bir sanatçı olarak biliniyor. Son eseri La Deuxième Mort de Ramon Mercader Fransa'da Femina armağanını kazandı. Ayrıca Ölümsüz Z'nin senaryosunu yazmıştı. Garip bir tesadüfle London'ın kitabı İtiraf'ın senaryosunu da yazmak ona nasip oldu. Bu filmde de London'ın rolünü Yves Montand'ın oynadığını biliyorsunuz. 6. İtiraf'ın 3 gerçeği. Çekoslovakya denince çok kimse Münih uzlaşmasını hatırlar. Ben Nezval'in şiirleriyle Paris Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde nasılsa tanışmış olduğum o dağınık bakışlı Çek mültecisini. İkimizi de kaçak ikametten oraya kapatmışlardı. Beni bir süre sonra salıverdiler. O içeride kaldı. Kaşla göz arasında bana komünistleri iktidara getiren seçimde onlara oy verdiğini, iktidarlarının tadını tatar tatmaz da memleketinden kaçtığını anlatmıştı. Davranışını bir türlü anlayamamıştım. Arthur London'ı okumam gerekmiş. London'ın kitabı çok uzun. İnsanı en çok sarsan yanlarını üç ana nokta çevresinde özetleyiversek bilmem ki olur mu? Tutuklandıktan bir süre sonra Arthur London Dışişleri Bakan Yardımcısı olduğu halde o ana kadar bilmediği bir gerçeği öğrenecektir. Çekoslovakya'da Çek siyasi polisine paralel bir Rus siyasi polisi vardır, faaliyet halindedir. Tevkifatı da tutuklananların sorgularını da tamamıyla o yönetmektedir.